Ayrım 47, üçüncü ikiz, Ken Follett. Sayfa 577. Steve bir tekme daha vurunca atık su borusu sıvalarla ve de mermer parçalarıyla birlikte lavabonun altından kurtuldu. Boruyu iterek lavabodan tamamen ayırdı ve kelepçeyi borunun öbür ucundan çıkarıverdi. Şimdi özgürdü işte ve ayağa kalktı. Bileğinde sallanıp duran kelepçeyi örtmek için sol elini cebine soktuktan sonra banyo odasından çıktı. VIP odası bomboştu. Toplantı odasında neyle karşılaşacağını hiç bilmiyordu. Koridorda hızlı hızlı yürümeye başladı. VIP odasının hemen bitişiğinde üzerinde Regency salonu yazılı bir kapı vardı. Koridorun sonunda Steve'in benzerlerinden biri asansör bekliyordu. Acaba kimdi o? Adam ağrıyormuş gibi bileklerini ovup duruyordu. Ağzı bir tıkaçla sımsıkı bağlandığı için olacak her iki yanağı da kıpkırmızı olmuştu. Bu bütün geceyi ağzı bağlı olarak geçiren Harvey olmalıydı. Başını kaldırınca Steve ile göz göze geldi. Uzun bir süre birbirlerine bakıp durdular. Bir aynaya bakmak gibi bir şeydi bu. Steve Harvey'in ruhunu okumaya çalışıyordu. Yüzüne bakıp içinden geçenleri anlamak, onu bu denli kötü yapan şeyi anlamak istiyordu ama anlayamadı. Gördüğü tek şey kendisi gibi biriydi işte. Aynı yolları yürümüş ama başka bir dönemece sapmıştı. Gözlerini Harvey'den ayırdı ve Regency salonuna girdi. İçeride tam bir curcuna yaşanıyordu. Jeannie ile Lisa bir kameramanlar ordusunun içine düşmüştü. Yanlarında bir, hayır iki, hatta üç yapay döl vardı. Kalabalığı yararak ona doğru yürüdü. Jeannie dedi. Jeannie onu görünce yüzü anlamsız bir ifadeye büründü. Bu Steve olmalı dedi. Mitch Delaware de yanında duruyordu. Steve Mitch'e doğru dönerek eğer Harvey'i arıyorsan o dışarıda asansör bekliyor dedi. Mitch Jeannie'ye bunun hangisi olduğunu söyleyebilir misin dedi. Elbette. Jeannie Steve'e doğru döndü ve ben de biraz tenis oynamayı bilirim dedi. Steve güldü. Eğer biraz tenis oynamayı biliyorsan sen benim kümemden sayılmazsın dedi. Şükür Tanrı'ya dedi Jeannie, kendini onun kollarına attı. Steve gülerek heyecanla sarıldı ve öpüştüler. Fotoğrafçılar patlayıp duran flaş lambalarından bir denizin ortasında onlara doğru koşarak ertesi sabah dünyanın bütün gazetelerinin birinci sayfasında çıkacak olan resimlerini çekiyordu. Haziran 63. Bölüm. Forest Lawns oldukça özentili eski tip otellerdendi. Duvarları çiçekli kağıt kaplı otelin cam mahfazalarda porselen bibloları ve az rastlanan ince bacaklı masaları bile vardı. Dezenfektan yerine her taraf kurutulmuş ot ve çiçek kokardı. Otel personeli Jeannie'nin annesine canım ya da Maria yerine Mrs. Ferrami diye hitap ediyordu. Kadın ziyaretçilerin hem oturup hem de çay içebilecekleri küçük bir de oturma odası bulunan bir mini suite'te kalıyordu. Jeannie bu benim kocam anneciğim dedi. Steve yüzünde sevimli bir ifade gülerek el sıkıştı. Ne kadar yakışıklı çocuk dedi kadın. Ne iş yapıyorsun Steve?
Hukuk okuyorum.
Hukuk? Bak bu güzel bir meslek işte. Her şeyi karıştıran kadının arada böyle mantıklı şeyler de söylediği oluyordu. Jeannie, düğünümüze babam da geldi dedi.
Baban nasıl?
İyi, insanların evlerini soyamayacak kadar yaşlandığı için bunun yerine artık onları korumaya karar verdi. Kendisi bir güvenlik firması kurdu, işleri de çok iyi gidiyor.
Onu 20 yıl var ki görmüyorum.
Evet görüyorsun anneciğim, seni ziyarete geliyor ya ama unutuyorsun. Jeannie konuyu değiştirmek için... Çok iyi görünüyorsun dedi. Annesinin üstünde şık bir pamuklu şömiziye elbise vardı. Saçlarına perma yapılmıştı, tırnakları da çok bakımlıydı.
Burayı seviyor musun? Bella Vista'dan çok daha güzel, sence de öyle değil mi?
Kadının yüzünde endişeli bir ifade oluştu.
İyi de parasını nasıl ödeyeceksin Jeannie? Benim hiç param yok.
Yeni bir işe girdim anneciğim, artık ödeyebilirim.
Nasıl bir iş?
Annesinin anlamayacağını biliyordu ama gene de anlattı. Lanzmann adlı büyük bir şirketin genetik araştırma bölümünün müdürüyüm şimdi. Birileri Jeannie'nin bilgisayar araştırma programından söz edince işi ona Madigan önermişti. Maaşı Jones Falls'da aldığı paranın 3 katıydı. Genetik araştırmada başı çektiği için Jeannie bu işe büyük bir heyecanla sarılmıştı.
Güzel dedi kadın. Ah unutmadan söyleyeyim. Gazetede senin bir fotoğrafın vardı, onu kesip sakladım. El çantasının içinden katlanmış bir kağıt parçası çıkardı, düzelttikten sonra Jeannie'ye verdi. Jeannie fotoğrafı daha önce görmüştü ama gene de ilk kez görüyormuş gibi incelemeye başladı. Aventine kliniğindeki deneylerin kongrece soruşturmaya alındığı sırada çekilmiş bir fotoğraftı. Soruşturma daha rapor aşamasına gelmemişti ama raporun içeriği şimdiden belliydi. Tüm televizyon kanallarında yayınlanan Jim'in sorgusu bugüne kadar görülmemiş boyutlara ulaşan büyük bir yüz karasıydı. Proust bağırmış çağırmış, tehditler savurmuş, yalan söylemiş ama konuştukça foyaları daha da su yüzüne çıkmıştı. Soruşturma sona erince senatörlükten istifa etmişti. Barrington Jones istifasına fırsat verilmeden disiplin kurulunun kararıyla Jones Falls'dan kovulmuştu. Jeannie'nin işittiğine göre Kaliforniya'ya taşınan Barrington eski karısının parasal desteğiyle yaşamını sürdürüyormuş. Preston Bark yapay döllerin 8'inin de annelerine belirli bir tazminat ödemek zorunda kalan Genetiko'nun genel müdürlüğünden ayrılmıştı. Geçmişteki çektiklerini karşılamak üzere bir miktar para da yapay döllere ayrılmıştı. Harvey Jones'a gelince, kundakçılık ve ırza tecavüz suçlarından 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere şu anda cezaevinde bulunuyordu. "Gazeteler senin de tanıklık yapmak zorunda olduğunu yazıyordu," dedi annesi. "Başın belaya filan girmedi ya." Jeannie ile Steve gülerek bakıştılar. "Eylül ayı içinde o da sadece bir hafta tatsız sayılacak olaylar yaşadım ama sonunda her şey yoluna girdi." "Güzel." Jeannie ayağa kalktı. "Artık gitmeliyiz. Balayına çıkıyoruz da uçağı kaçırmayalım." "Nereye gidiyorsunuz?" "Karayipler'de küçük bir tatil köyüne. Söylediklerine göre orası dünyanın en güzel yerlerinden biriymiş." Steve kadınla el sıkıştı. Jeannie annesinin yanağına bir hoşça kal öpücüğü kondurdu. Odadan çıkarlarken annesi, "İyi dinlenmeler tatlım," dedi. "Bunu hak ettin." Son.
Kitabın sonu. 14 Şubat 2022. Sayfa 583.